Ayrım 3, sayfa 25. Hazreti Muhammed'in vasiyeti ve ölümü. Hazreti Muhammed'in kurmuş olduğu ilk Müslüman Arap devleti otoriter bir devletti. Yıkılma, parçalanma yerine devlet giderek büyüyecekti. Bütün sorun Hazreti Muhammed'in ölümü üzerine devletin yönetimine kimin geçeceği sorunuydu. Yeni kurulmuş bir devletin geleceği elbette emin ellerde olmalıydı. Muhammed tarafındansa en güvendiği kişinin ancak kendi çizdiği yolda Müslüman devletini yönetecek kişiyi seçmeliydi. Allah peygamberleri ayrı ayrı ağaçlardan yarattı. Benimle Ali'yi bir ağaçtan halk etti. O ağacın kökü benim, Ali dalları budaklarıdır. Gölpınarlı AB, tarih boyunca İslam mezhepleri, sayfa 24. Yine aynı yazar Er-Riyad'ın Madara'dan yaptığı alıntıda da Allah'ım beni kardeşim Ali ile güçlendir. Onu bana vezir et. Adı geçen eser, sayfa 33. Aynı aktarmayı sürdüren yazar, birinci ciltten şu alıntıyı yapar. O gerçekten de kardeşimdir. Vezirimdir, ehli beytimin içinde halifemdir. Benden sonra bana halef olan en hayırlı kişidir. Buyurdukları da onlar vasıtasıyla Resul-i Ekrem'den duyduklarımızdır. Adı geçen eser, sayfa 34. Hazreti Muhammed son bir veda haccı düzenler. Gadr Hum denilen yerde dinlenmeye başlayan kafileye artık ölüme yaklaştığını bildirir. Bu konaklama anında vasiyetini yazdırmak üzere yazıcıları ister. Ömer'in, ya Muhammed buna ne gerek var, bizler tanık değil miyiz sözleri anlamlıdır. Çünkü her zaman sözlü olarak her ortamda söylediği vasiyetini bu kez yazılı olarak toplumuna duyuracaktı Muhammed. Bu vasiyetine göre kendisinden sonra Ali halife olacaktı. Ömer'in yazılı vasiyeti engellemesinin tek nedeni buydu. Son hutbesini okuyan Hazreti Muhammed, "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerimdeki nimetleri tamamladım. Size din olarak İslam'ı verdim. Ondan hoşnut olun." Maide suresi 3. Yine bu hacda herkesin gözü önünde Ali'ye, "Kalk ya Ali. Benden sonra imam olarak halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim. Senden razı oldum. Kimin mevlasıysam bu onun mevlasıdır. Özünüz doğru olarak uyun ona. Allah'ım onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol." Adı geçen eser, sayfa 34. 632 yılında Hazreti Muhammed öldüğünde Ayşe'nin evindedir. Ömer onun öldüğünü gizlemek ister. Ebu Bekir'le aralarında bir anlaşma vardır. Onu halife yapacaktır. Ayşe'nin en büyük arzusu ise Hazreti Muhammed'in vasiyeti olan Ali'nin halife seçilmesini engellemektir. Çünkü Ali ile araları iyi değildir. Ali bir gerdanlık olayından dolayı Hazreti Muhammed'e Ayşe'yi boşamasını söyler. Gerdanlık olayı şöyle gelişir. Ayşe bir keresinde kervanda kaybettiği kolyesini aramak üzere kervanın arkasında kaldı. Daha sonra Medine'ye yakışıklı devecisiyle geldi. Hazreti Muhammed'in müminleri onu sadakatsizlikle suçladılarsa da Hazreti Muhammed'e genç karısını suçsuz çıkartan bir vahiy geldi. Kur'an bundan böyle bir kadını zina ile suçlayabilmek için 4 tanığın bulunmasını ve iddia kanıtlanmazsa iftiracıya ceza olarak 80 kamçı vurulmasını buyuruyordu. Dinler Tarihi Ansiklopedisi, sayfa 24. Bu olaydan sonra Ebu Bekir'in kızı olan Hazreti Muhammed'in genç karısı Ayşe Ali'ye iyi gözle bakmayacaktı, bakmadı da. Elbette onun halifeliğini onaylayamazdı. Ömer aracılığıyla halkı yaşlı babası Ebu Bekir'e biat ettirmeyi başardı. İslam'ın ilk muhalefet hareketleri böylece başlıyordu. Daha Hazreti Muhammed'in sağlığında peygamberin kölesi ve evlatlığı Zeyd ve oğluna ordu komutanlığı vermesi bazı kimselerin tepkisine neden olmuştu. Bu olay da ilk muhalif olaylardan birisiydi. Ömer, Ebu Bekir, Ayşe halife pazarlıkları yaparken Ali ise Hazreti Muhammed'in cenaze işleriyle uğraşıyordu. Yönetim öylesine zalim bir şeydir ki en yakın arkadaşlarını, hatta karısı Ayşe'nin bile o büyük kişinin cenazesinde bulunmayı gereksiz kılıyordu. Ali kirli işlere bulaşmak istemiyordu. Döndürülen oyunların farkındaydı. Bu yüzden olanların dışında kalıyordu. Başta kendisi olmak üzere tüm yakınları bu biat olayına tümüyle karşıydılar. Muhammed'in ölümünün ardından Ali eşi Fatma ile birlikte uzun bir süre ortaya çıkmadılar. Onların yasları büyüktü. İktidara kafa yoracak ne zamanları vardı ne de Muhammed'in ölümünü unutuyorlardı. Hazreti Muhammed'den 95 gün sonra da Ali'nin eşi Hazreti Muhammed'in kızı olan Fatma ölünce Ali'ye Ebu Bekir'e biat etmekten başka çare kalmamıştı. Çünkü Ali dünyalık işlerden uzaktı. O sıradan bir vatandaş gibi yaşıyordu. Bilimle ve okuyup yazmayla uğraşıyordu. Ali, baskılar ve hakların gasp edilmesi karşısında İslam'ın selameti için halifelik hakkından vazgeçmişti. Ali'nin biat etmesi işleri yoluna koymuyordu. Hazreti Muhammed'in gerçek dostları ve yakın akrabaları Ali'yi istiyorlardı. Asıl amaçsa Hazreti Muhammed'in vasiyetini yerine getirilme işiydi. Bu haksız olaya tepkiler İslam içinde ilk ayrılıkların tohumlarını da yeşertiyordu. Halife Ebu Bekir dönemi. Hazreti Muhammed'den sonra kimlerin iktidar makamına oturacağı konusunu tarihçiler ve araştırmacılar doğru dürüst vermekten uzaktalar. Herkes işine geldiği biçimde birisini iktidara uygun görmektedir. Ali yanlıları Ali'nin hakkı olduğunu söylerken bir kısım yazarlar da Ebu Bekir'in hakkı olduğu noktasında birleşmektedirler. Durum her ne olursa olsun 632'de Hazreti Muhammed'in dünyadan göçmesiyle iş başına geçen Ebu Bekir iktidarı uzun sürmedi. Yaşlıydı. İktidarı ancak 2 yıl sürdürebildi. Hazreti Muhammed'e fikren ve sadakaten bağlı bulunması nedeniyle onun yolunu elinin erdiği sürece düzenli yürütmeye umar harcadı. Her ne kadar kendisi yönetimde olsa da komutanları ve danışmanları devleti istediği biçimde yönetmeyi, fetihleri genişletmeyi sürdürüyordu. Hele Halid bin Velid gibi güçlü bir askeri deha durup durmak bilmeden İslam topraklarını genişletmekteydi. Ebu Bekir'in yaşlılığı, sadeliği yanında katılığı da gözden kaçmaz. Hele kendi düşüncelerine karşı gelmiş olan kimselere göz kırpmadan yapacağını yapardı. Hazreti Muhammed'in ölümüyle birlikte İslamiyet'ten dönme ve bazı zengin kabilelerde zekat vermemeye başladı. Yaklaşık 18 kabile cizye ve zekat vermemek için isyan etti. Ancak Halife Ebu Bekir, Allah'ın Resulüne verdikleri bir oğlağı benden esirgeyemezler diyerek bu kabilelere karşı amansız bir savaş açtı. Yakaladıklarını ateş kuyularına attı. Hatta Ebu Bekir, kim namaz kılıp zekat vermezse onunla savaşırım. Bulut Faik, Allah Devleti'nde Demokrasi, sayfa 212. Sert yaratılışlı ünlü komutan Halid bin Velid, açtırdığı ateş kuyularının başında bizzat bekler, suç işleyip de tövbe etmeyenlerin boyunlarını vurdurup ateşe atıyordu. Ebu Bekir kendisine seçilmiş başkan ünvanını da verdirmişti. Ebu Bekir'in birinci halife olarak seçilmesi yine de ortalıkta fazlaca tepki görmedi. Soğukkanlı ve sağduyulu kendi halinde bir yaratılıştaydı. Hazreti Peygamber'in kayınpederi de olan Ebu Bekir, peygamberden 3 yaş küçüktü. Sağlığında Hazreti Muhammed'in hep yanında ve yakın çevresinde bulunurdu. Sade yaşamını iktidar olduktan sonra da sürdürdü. 2 yıllık iktidarı döneminden sonra 634 yılında öldü. Cenazesi Hazreti Muhammed'in yanı başında gömülüdür. Halife Ömer dönemi. Ömer Müslümanlığın ilk yıllarından beri peygamberin yakın çevresinde bulunmuş, aynı zamanda Muhammed'in hanımlarından Hafsa'nın da babasıdır. Silah ve bilek gücüne güvenen Ömer'in hilafet makamına geçmesi zor olmadı. Ali taraftarlarının itirazlarına fırsat vermeden kolayca halife seçtirdi kendisini. Buna zaten Ebu Bekir döneminden beri hazırlanıyordu. Ömer sert mizaçlı, katı yapılı biridir. Özellikle kadınların örtünmesi konusunda Muhammed zamanında kendisine çok baskı yapmıştı. Çeşitli kaynakların birleştiği konu Ömer'in İslam'a yeni şekiller getirdiğidir. Miras, boşanma, abdest, namaz konularını Ömer getirdi. Adalet sistemine getirdiği yenilikler bazı kaynaklarca verilmektedir. Ömer zamanında fethedilen kale ve kentlerin sayıları toplam 36 bini buluyordu. Ömer gittiği yerlerde her ne kadar cami ve İslam mabedi yaptırmış olursa olsun, ancak kendisi zaptettiği kentlerde toplam 4 bin kilise ve mabet yaktırırken, buna karşılık 14 bin cami yaptırmıştır. 300 yıldır Arap İslam'ına direniş gösteren Kürtlerin, güneş mabetlerini yaktığı gibi ne kadar kitapları varsa hepsini ateşe vermiştir. Bulut Faik, adı geçen eser, sayfa 213. Ömer'in kudretli kılıcının ve düşüncelerin altında yatan ve Ebu Bekir'in ölümünün ardından halifeliğe gelmesi sanki olaylara hazırlıklıymış gibiydi. Ömer, Arap İmparatorluğunu kuran ve dünyaya meydan okuyan bir komutan olarak da bilinir. Bizans İmparatorluğuna kafa tutarak İstanbul'u almak istemesi, İran'a karşı savaş açması, İslam dünyasında Ömer ismi saygı yerine korkunun simgesi olmuştur. İslam devleti topraklarının genişlemesi, her yere cami yapımının gelişmesi ise yine Ömer devrinin ürünüdür. Ömer, halife ve devlet başkanlığı ünvanının yanında İslam'ın üstün bir temsilcisi vasfıyla Amirül Mümin ünvanını da aldı. Bu ise kendisini Hazreti Muhammed'e yakın olması, onun dininin uzak yerlere kadar yayılmasını sağladığı düşüncesinden kaynaklanıyordu. Ömer'in Emevi ailesinin ileri gelenlerine en iyi makamlar vermesi karşısında yine de gözleri doymayan, kendilerini bu makamda görmek isteyen Emevilerce katledilmesi, onların İslam devleti içerisinde ne kadar sinsice örgütlendiklerini göstermektedir. 10 yıl hilafet makamında kalan Ömer, sürekli kullandığı, makamında ayrıcalıklı davrandığı Emevilerce 644 yılında öldürüldü. Halife Osman dönemi. Emevi ailesinden ilk Müslüman olan ünvanını kazanan Osman, her ne kadar Hazreti Muhammed'in damadı olsa da, onun en yakın çevresinden biri ise de elini Emevilere kaptırması, Osman dönemini ayrılıkların, İslam içi çatışmaların başlangıç dönemi olarak belirliyordu. Gerek Muhammed, gerek Ebu Bekir ve Ömer zamanlarında silik ve beceriksiz biri olmasına karşın hilafet makamına getirilmesinin altında yatan Emevi kurnazlığıdır. Zaten ilk Müslümanlar arasına girmesinin nedeni de Hazreti Muhammed'in kızı Rukiye'ye olan tutkusundandır. Bazı kaynaklar Rukiye ile evlendikten sonra Müslüman olduğunu yazarlar. Kudret ve teşebbüs noksanı olması göreve geldiği andan beri ortaya çıkmıştır. Bedir Savaşı'na katılmadığı halde Hazreti Muhammed kendisine ganimetten pay ayırdı. Fatime Delis Fils de Muhammed, Roma 1912, sayfa 3-5. Emevilerin örgütlenip devleti zorla ele geçirmeleri için Osman bulunmaz bir kimseydi. Osman'ın beceriksizliği, saflığı, söz dinler oluşu Emevilerce rahat kullanıldı. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, Şam valisi olurken yaptıkları her hizmeti, her ganimeti, her başarıyı İslam devleti adına değil, kendi öz menfaatleri adına kullandı. Ali muhaliflerinin itirazlarına karşın Osman'ın artık yapabileceği bir şey yoktu. Devlet içten içe fethedilmişti. Osman atadığı Emevi valilerine söz geçiremez olmuştu. Halifelerin en rahatı, en zengini, en aristokratıydı. Aynı zamanda Ebu Sufyan ve Muaviye'nin en yakın akrabasıydı da. Kur'an Osman zamanında yazıya geçirildi. Elde bulunan tek yazılı kaynaksa Ömer'in kızı Hafsa'daki Kur'an'dı. Diğer bölümlerse hafızlardan derlenen ayetlerdi. Ali ve taraftarları Kur'an'ı yeniden toparlayıp yazıya geçirdiler. Bu Kur'an sonraları ortalarda görülemedi. Kur'an'ın yazılışı, Arap kabile alışkanlığı olan bireyciliği ve merkez kaç eğilimleri sınırlandırıyor, gücü ve buyrukları merkezleştiriyordu. Kur'an hafızlarının eski bireyciliğine dayanan bir kültürleri ve ona dayalı bir Kur'an yorumları vardı. Osman yazılı Kur'an'la onlara ölüm fermanını imzalatıyordu. Çalışlar Oral, Ali Muaviye Kavgaları, sayfa 119. Osman'ın yazdırmış olduğu Kur'an'a Ali taraftarları tarihin her döneminde itiraz ettiler. Gerçek Kur'an'ın kendilerinde olduğunu söyledilerse de bu Kur'an hiçbir zaman bulunamadı. Osman'ın diğer bir özelliği de zengin varlıklı kesimleri çevresinde toplayarak iktidarını gerçek zenginlerden kuran bir aristokrat devlet adamı olmasıydı. Böylece ayrıcalıklı zengin bir kesimin iktidar olması, alt tabakadaki fakir ve yoksulları giderek bir muhalefet olgusu içine itti. Osman kendi akrabalarını fazla kayırırdı. Adım adım iktidara yaklaşan kesim hiç kuşku yok ki Osman'ın zengin akrabaları olan Emevilerdi. Bu kesimin Müslümanlıkla ve İslamlıkla pek ilgisi yoktu. Devlet eski İslam devleti olmaktan çıkıyor, ganimetlerin ve zenginliklerin paylaşıldığı feodal, otoriter bir devlet oluyordu. Osman zamanında yaratılan bu ayrıcalıklı zengin zümre iktidarı öylesine yerine oturmuştu ki kendisinden sonra iktidara gelen Ali bile işin içinden çıkıp durumu Hazreti Muhammed düzenine sokamadı. Devlet Emevi İslamı çerçevesinde dolaşıp durdu. Emeviler artık güçlerini Osman'ı iktidardan uzaklaştıracakları zamanı gördüler. Ebu Sufyan oğlu Muaviye halifelik makamına oturabileceği zamanı iyi hesapladı. Zaten Şam'da bunun zeminini hazırlamış, bir vali değil devlet başkanı gibi hareket ediyordu. Şam'da ordusunu bile kurmuştu. Ebu Sufyan'ın amca torunu olan Memun, bütün vilayet valiliklerine Emevilerin atanmasını sağladı. Muaviye ile işbirliği yaparak Osman'ı ortadan kaldıranların başını çekti. Yoksul kesim adım adım Muaviye ve Osman yönetimine tepki gösteriyordu. Ali taraftarları Ali'nin duruma el koymasını istiyorlardı. Küfe'de büyük bir karışıklık çıktı. Osman Küfe valisi Said bel Abal As'ı görevden alarak yerini Ebu Musa'yı getirdi. Görevden alınan vali Mısır'da isyan bayrağını kaldırdı. Bunun üzerine Osman, İbn Abi Sarh'a yazmış olduğu mektubu haberciyi çevirerek elinden alıp zorla değiştirdiler. Bunu yapanların başında Emevilerden Mervan geliyordu. Mat Osman, İslam Ansiklopedisi. Bir zamanlar Ali'ye şiddetli karşı olan Ayşe bile Osman yönetiminden rahatsız olarak karşı tavır aldı. Osman yönetiminin karşısına geçti. Osman evinde Kur'an okurken 656 yılında akrabaları olan Emevilerce arkadan vurularak öldürüldü. Halife Ali dönemi, birinci imam. Osman'ı halife olmasına karşın bir oyuncak gibi kullanan Emevilerdir. Osman'ın akrabaları tarafından öldürülmesinde amaç, iktidara yakın olan Ali'nin yolunu kesmekti. Muaviye taraftarları bilinçli olarak Ali'nin üzerine yükleniyorlardı. Sonuçta Osman ne kendi adamları olan Emevilere ne de muhalif gruba yaranabilmişti. Olanlar Hazreti Muhammed'in kurmuş olduğu İslamiyet'i olmuştu. Gruplar, saflaşmalar, ayrılıklar keskin bir şekilde ortaya çıkıyordu artık. Önü ardı kesilmeyen olaylar meydana gelecekti. Bir tarafta sürekli mağdur edilmiş, hakları gasp edilmiş Ali, diğer tarafta türlü entrikalar çeviren, iktidar olma uğruna her şeyi yapabilecek durumda olan Emeviler vardı. İslamiyet'in büyük bir yara aldığı, devletin zengin zümrelerin elinde bulunduğu, yağma, talan, soygun ve katliamların yaşandığı bir zamanda Ali halife olmuştu. Bazı kaynaklar Osman'ın son zamanlarda Ali'den destek istediği, Ali'nin bu desteği verdiğini belirtmekteler. Ali önceleri bu çirkef devlet yönetiminin başına geçmek istemez. Ardından 5 gün düşündükten sonra kendisine biat eden, peygamberin mescidindeki yakınların istemlerine uyarak 24 Haziran 656 tarihinde halife olur. Ali'nin halife olmasını istemeyen Ayşe, Talha ve Zübeyir karşı tavır aldılar. Ali Basra'ya Talha ve Zübeyir'in üzerine yürüdü. Cemel vakası diye anılan bu savaşta Ali galip geldi. Ayşe'yi Mekke'ye gönderdi. Bir ara hazinede bulunan bütün parayı yoksul halka dağıttı. Kendi imparatorluğunun kurma savaşı veren Muaviye'nin üzerine yürüdü. Sıffın denilen yerde savaşa tutuştu. 110 gün süren savaşta 657 yılında tam savaşı kazanmak üzereyken Muaviye'nin bir kurnazlığıyla karşılaştı. Muaviye askerlerinin mızraklarının uçlarına Kur'an'ın nüshalarını taktırarak Ali'nin ordularının üzerine yürüdü. Ali ise Kur'an'a kılıç çekilemeyeceğini askerlerine emretti. Bunun üzerine hakem olayı gündeme getirildi. Muaviye Amr bal-Aşari'yi hakem tayin etti. Ali istemediği halde Ebu Musa el-Aşari'yi hakem olarak göndermek durumunda kaldı. Ebu Musa Amr'ın sözlerine bakarak Ali'yi haksız yere katlinde metaldir diye itham ettikleri Osman'ın intikamını almak hususunda Muaviye'nin yetkili olduğunu, Ali'yi de halifelikten azlettiğini söyleyecektir. Muruç Masudi, Tahari 1, 3559-4397. Ali'nin bu teslimiyetçi, yumuşak tavrına karşı taraftarlarının bir bölümü kendisini terk ederek hariciler adıyla örgütlendiler. 4000 kişilik harici kuvveti Ali'ye karşı isyan etmesine karşı yumuşak tavırlarından vazgeçirilen Ali isyancıları bastırdı. Ancak Küfe'ye geçerek halifelik makamını oradan yönetti. 661 yılında İbn-i Mülcem zehirli bir kılıçla Ali'yi öldürdü. Ali Küfe'de Müslümanların başı olarak otururken bile Muaviye onun halifeliğini tanımadı. Kendisi de bir halife gibi Şam'da oturarak Ali'nin öldürüleceği günü bekledi. Ali'nin yoksul insanlardan yana olan, daima ezilen, fakir bir kimseyi görünce yardımcı olan bir yapısı vardı. Hatta diğer halifeler zamanında bile kendisine Medine'de akıl danışılırdı. Onun söyledikleri münakaşasız kabul olunurdu. Müşkül hallerde ona müracaat edilirdi. Ali çok mütakiydi. Açlığa galebe çalmak için karnının üzerine taş bağlamak gibi vücuduna eza etmekten çekinmez, bütün varını sadaka olarak fukaraya dağıtırdı. Hanbal B. Ahmet, Musnat. Ali adaletli bir devlet adamı kimliği ortaya koydu. Kendisi hurma satarak geçimini sağlıyordu. Eşine, dostuna, yakınlarına devlet hazinesinden bir tek kuruş vermiyordu. Hatta bir gün kendisine borç para istemek için gelen kardeşi Akil'e "Bekle halifelik maaşımı alınca sana veririm" diyerek terslemiştir. Fakat Akil hemen Küfe'den ayrılarak Şam'a Muaviye'nin yanına giderek ondan 100 bin dinar almıştır. Abdülbaki Gölpınarlı'dan aktaran Çalışlar Oral, Ali Muaviye Çatışması, Pencere Yayınları 2. Baskı. Ali her zaman yoksulların yanında yer aldığından Mekke aristokrasisi hiçbir zaman Ali'nin halife olmasını kabul etmedi. Ali'nin hilafetini önceleri yoksul hariciler, Osman ve Emevi zulmünden, baskısından canı yanan kimseler benimsediler. Fakat Muaviye'nin oyununa gelen Ali'nin tutumunu benimsemeyen yoksul hariciler Ali'den koptular. Diğer halifeler zamanında İslam'ın hızla ve gayrimeşru yollardan zenginleşmesi karşısında tavır takınan Ali, bütün yoksulların desteğini kazanmıştı. Yoksa haklı olduğu bir durumda Osman'ın katilinin saptanması uğruna hakeme başvurması, olayını kabullenmesi kendisinin ve Ehl-i Beyt'in geleceğini de tehlikeye atıyordu. Emevilerin emelleri belliydi. İslam İmparatorluğu'nun tek hakimi ve halefi olmaktı. Ali'nin bu yüzden büyük bir çevreyi küstürüp kendisine düşman kazanıyordu. Hariciler tek hakem Allah'tır tezini savunuyorlardı. Ali de biliyordu ki tek hakem Allah. Ama iyi niyeti, dürüstlüğü yine de kendisini böyle bir yola sürüklüyordu. Bilerek tuzağa düşmüştü. Ali'nin bu yoksulların sevgisini kazanma noktasına gelmesinin, zenginlerin tepkisini çekmesinin nedenleri vardı. Bir kere iktidara gelir gelmez hazinede paraları yoksullara dağıtırken kendisinin bu hareketine karşı çıkan zengin zümrenin çoğu onu terk ederek Muaviye ile birleşmek üzere Şam'a gitmişti. Ali ise emrindeki valilere buyruklar yazarak halka iyi davranmalarını ve onlara yardımcı olmalarını buyuruyordu. Ali eski gelenekleri ve İslam öncesi kabile demokrasisini savunuyordu. İslam'ın çıkışıyla ortaya konulan yeni değerleri Emevi yöneticiler yok etmiş, yeni imparatorluk içerisinde güçlü bir sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuşlardı. Ali ile Muaviye'nin çatışmasının temelinde sınıf ve çıkar çatışması yatıyordu. Bir yanda Ali'nin temsil ettiği yeni dinin ortaya çıkardığı değerlerle birlikte Emeviler tarafından sürüleştirilen yoksul halkın ortaya çıkardığı değerler, bir yanda Muaviye ve Emevilerin temsil ettiği güçlü zengin ve çıkarları her zaman zora, zorbalığa, kana, savaşa dayanan ezen bir sınıf aristokrasisi vardı. Bu durum İslam tarihinin ileri süreçlerini ve insanlık yaşamını derinden etkileyen ayrılıklar şeklinde biçimlenecekti. Bir bakıma Sünni-Alevi ayrımının temellerini hazırlayan bu olay ayrıca tarihe yüz karası bir leke olarak geçecekti. İleride konu edilecek Kerbela olayı da bunları iyice pekiştiriyordu. Muaviye'yi tutanlara Sünni, Ali'yi tutanlara Şii, bugünkü anlamda Alevi denilmektedir. Her ikisi dışındakilerse haricilerdir. Hariciler önceleri Ali taraflısıyken hakem olayına gösterdikleri tepkilerden dolayı bu taraftan koptular. Kureyşlilerin elebaşısı Ebu Süfyan dölü Muaviye, Emevi soyunu iktidara taşıdığında İslam'ın ilk kuruluş ülkesine ve İslamlık öncesi ilkel kolektivizm değerlerine bağlı kalan Ali yandaşları hareketini kökünden yolma yoluna gitti. İslamlık daha çeyrek yüzyılını doldurmadan iki zıt kutba ayrılmıştı bile. Bir yanda Ortodoks İslamlık istidarını ebedileştirme yoluna giderken, diğer yandan muhalefet Orta Asya'dan zuhur edip sızmış barbar etkileri altında ve özellikle Irak-İran toprakları üzerinde resmi devlete karşı göçebe meşrebine uygun bitmez tükenmez bir halk hareketini fışkırtıp ölümsüzleştirdi. İktidarı elinde bulunduran Sünni İslamlık şeriata tutunarak yani zahiri ilkelere dayanarak kelleler uçururken Şii muhalefet zorbalık önünde batına sığındı. Gönül bilgisi yoluyla idealizm-materyalizm karışımı bir isyan ideolojisi oluşturarak başkaldırılarına gerekçeler yarattı. Korkmaz Esat, Nefes Dergisi, Yıl 1, Sayı 9, Sayfa 7. Ali'nin 661 yılında İbn Mülcem tarafından öldürülmesiyle yeni ve kanlı bir dönem başlamıştı. Hazreti Ali de Hazreti Muhammed gibi eşi Zehra ölene kadar tek eşli yaşadı. Ali'nin Zehra'dan Hasan, Hüseyin, Müslüm 40 gün yaşadı ile Zeynep, Ümmü Gülsüm adlarında 5 çocuğu olmuştur. Hazreti Ali'nin diğer eşleri şunlardır. Ümmül Benin, Leyla, Esma Rabia, Ümmü Habibe, Binti, Havle, Ümmü Sadide, Mayhat. Çocukları ise şunlardır. Hasan, Hüseyin, Hadi Ekber, Abdülvahid, Tahir, Tayyip, Türap, Muhammed, Hanifi, Abdülrauf, Ali Ekber, Abdülvahap, Abdülcelil, Abdülrahim, Abdülmuin, Abdülabbas, Abdülkerim, Abdüstamet. Hazreti Ali'den özlü sözler. Ey Kümeyl, ilim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, sense malı korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. Mal sahipleri malın yitipmesiyle yitip giderler. İnsanlar bilmedikleri şeye düşmandırlar. Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adam akıllı pekişmiş demektir. Bilgi tükenmeyen bir hazinedir. Akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir. Akıl gurbette yakın bulmaktır. Ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en yücesidir. İki şey vardır ki sonu bulunmaz. Bilgi, akıl. Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir? Cahil dostundan ziyade akıllı düşmanına güven. Kullar bilmedikleri şeylerde duraksasalardı, ne kafir olurlardı ne de sapıklığa düşerlerdi. Kendini bilen Rabbini bilir. Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş ahmaklığın alametlerindendir. Bilgiyle dirilen ölmez. Söyleyene bakma, söylenene bak. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir. Ondan daha acizi ise, kardeş edindikten sonra onu yitirendir. Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acize düşenleri ferahlandırmaktır. Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir. Hayrı yapan, hayırdan da hayırlıdır. Şer isteyense, şerden de kötüdür. Halka istemediği, hoşlanmadığı şeyleri söyleyen kişi hakkında, halk da bilmediği şeyleri söyler. İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yeterindir. Cömertlik istemeden vermektir. İstendikten sonra vermekse, utançtandır ve kötüdür. Dil yırtıcıdır. Bırakıldı mı, salar parçalar. İnsan dilinin altında gizlidir. Soruya verilen cevap çoğalınca, doğru gizli kalır. Dostunu ihtiyatla sev. Olabilir ki bir gün sana düşman olur. Düşmanla da ihtiyatlı düşmanlıkta bulun. Olabilir ki bir gün sana dost olur. Günaha alt olarak üstünlük bulan, üstünlük elde etmemiştir. Şerle üst olan alt olmuştur. Zalime gelip çalan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu, ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı, genişlik yüz gösterir. Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende varken başkasını ayıplamandır. Konuşun da tanışın. Çünkü insan dilinin altında gizlidir. Gerçekle savaşan elbet alt olur gider. Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin. Nice zengin vardır ki yoksuldan da yoksuldur. Nice büyük kişi vardır ki her aşağılık kişiden de aşağıdır. Nice yoksul vardır ki bütün zenginlerden daha zengindir. İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez. Gençlik ve mutluluk. Utancın üstünü insanın kendinden utanmasıdır. Nice kan vardır ki onu dil döker. Mazluma yardımcı ol, zalime düşman kesil. Soyluluk, babaların, anaların mensup oldukları soyla boyla değil, övülecek üstünlükle kazanılır. İnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete bürünmüş bir varlıktan, yahut başıboş bırakılmış otlayan bir hayvandan başka ne olabilir ki? Mazlumun zalimden öç alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir. Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. Bilmediğiniz sözü söylemeyin. Çünkü gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdedir. Aleyhine kesin delil olmayan kişiyi maruz tutun. O kişi benim. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.